Ayrım 11. Duk. Sayfa 148. Kuyen, Kuyen. Su, kolların arasındaki kız kardeşini ayıtmaya uğraşıyordu. Genç kızın gözleri hala kapalıydı. Tuy çaresizlik içinde bağırıyordu. Teyze, teyze. Su, kız kardeşinin vücudunda yara bulamadı. Nan doğru söylemişti. Kuyen patlamaların etkisiyle bayılmıştı. Su, kızın göğsünü sertçe ovdu ama Kuyen hala kıpırdamıyordu. Ablasının kolları arasında cansız gibiydi. Çözülmüş saçları yerlere sürünüyordu. Su, bey için yaptığı gibi onun içinde bir mum yaktı. Kızın yüzü soluk ışığın altında kireç gibi bembeyazdı. Yay gibi kaşları hafifçe çatılmış, dudakları sanki konuşurken sözü kesilmiş gibi yarı açık kalmıştı. Öylesiye korktu Su. Kolların arasında sanki bir zamanların küçük Kuyen'ini tutuyordu. Eskiden onunla hep o uğraşır, kız kardeşinin anasının bir zamanlar kendisine söylediği ninnilerle uyuturdu. Babasını fırtınalı bir öğleden sonra kukla milisinin üniformalı askerleri arasında dağlara götürülmek üzere evinin önünden geçirilirken sadece bir defa gören aynı küçük sevgili kız kardeşiydi bu. Babalarını dağda kurşuna dizmişlerdi. Kız kardeşini kucağına alıp merdivenlerden indirerek az mı mango ağaçları arasında gezdirmişti. Kuyen biraz büyüdükten sonra Su en çok onunla oynamayı severdi. Çöreklerinin büyük kısmını hep ona ayırır, en tatlı mangoları yemesi için ona verirdi. Ve şimdi o aynı Kuyen kollarında cansız gibi yatıyordu. Su kendi görevi olan suyu paylaştırma işini kız kardeşine bıraktığı için kendi kendine lanet okuyordu. Tuy Kuyen'in bacaklarına sarılmış, gözlerinden sel gibi yaş dökerek kendini öldürürcesine ağlıyordu. Kuyen nefes alıyordu hala. Su bütün gayretiyle uyuşturmaya devam ediyordu. Ansızın Kuyen'in bütün vücudu sarsıldı. Göz kapakları titreşti ve gözleri yarı yarıya açıldı. Su sevinçle haykırdı. Gözlerini açtı, gözlerini açtı. Bir şey yok. Sonra hıçkırmaya başladı. Kuyen, yavrum benim. Buradayım, yanındayım. Genç kızın gözleri iri iri açıldı. Bakışlarını uzun uzun kız kardeşinin ve diğerlerinin yüzlerinde gezdirdi. Hiçbirini tanıyamamış gibiydi. Sonra daha uykusu varmış gibi yeniden gözlerini yumdu. Su korkuyla kız kardeşinin başını kaldırdı. Dudaklarında bir gülümseme izini fark eder etmez rahatladı. Kuyen tekrar gözlerini açtı. Bu sefer iyice kendine gelmişti. Neredeyim diye sordu zayıf bir sesle. Mağarada tabii. Hiçbir şey hatırlamıyor musun Kuyen? Aa evet. Kuyen doğrularak oturdu ve korkuyla vücudunu yokladı. Neremden yaralandım? Yaralı değilsin. Değil miyim? Ben de bir el bombası parçası isabet etti sanmıştım. Mataralar ne oldu? Sonra elini göğsüne bastırdı. Buram acıyor dedi. Sonra kendini yeniden Su'nun kollarına bıraktı. Su mırıldandı. Patlamalardan. Belki 1000 tane bomba attılar. Düşün bir kez. Ölmemem büyük bir talih. Kuyen kız kardeşine baktı ve fısıldadı. Hala oradalar mı? Evet ama içeriye giremediler. Ben bayılmıştım değil mi? Çok sürdü mü? Kim beni içeri getirdi? Nam'la söze karıştı. 15 dakikadan beri baygınsın şekerim. Seni içeri getiren de Nan tabii. Düşünebiliyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyorum dedi Kuyen şaşkınca. Tabii hatırlayamazsın. Biz koşarak geri çekildik ve sen o çukurda kaldın. Senin yokluğunun farkına vardığımızda Nan seni aramak için hiç düşünmeden hayatını ortaya koydu. Az daha geç kalsaydı sonun gelmişti küçüğüm. Kuyen yine gülümseyebiliyordu. Yüzüne renk gelmişti. Ölümün izi yanaklarından silinmiş ve yine canlanmıştı. Haylaz gülümseyişi sanki ben sizi kandırdım, öleceğime nasıl inanabildiniz der gibi dudaklarına yayılmıştı. Kendini yine iyi hissettiğini hepsini ispat etmek istercesine ablasının kolunu iterek ayağa kalktı. Ama Su onu sımsıkı tuttu, yatağına götürdü ve yatırdı. Tuy neşeyle ellerini çırptı. Gözyaşlarının arasından sevinci belli oluyordu. Anası gittikten sonra küçük kız yatağa tırmandı. Teyzesinin yanına oturarak elini küçücük avuçlarına aldı ve sevgiyle okşadı. Kuyen onu kendine çekerek gözyaşlarını sildi. Öldüm mü sandın? Tuy açık kalplilikle başını salladı. Yatağa uzandı, gözlerini yumdu ve kollarını, bacaklarını gererek aynı böyleydin dedi mübalağalı bir tavırla. Sonra hemen yine doğruldu. Bir avuç tatlı pirinç aldı ve teyzesinin avucuna koydu. Al sana hediyem olsun ye bunu. Kuyen dökmemek için dikkatle elini kaldırdı ve bu yetmez dedi. Bunun hepsini bir yutuşta yiyebilirim ben. Kalan hepsi bu diye cevap verdi Tuy utanarak. Şaka yaptım sana canım benim. Ben istemem bunu. Al sen ye. Bir avuç daha vereceğim sana. Ama Tuy bu işe yanaşmadı. Ağzını aç diye emretti ve birkaç pirinç tanesini teyzesinin ağzına zorla tıktı. Kuyan baharla pirinç tanelerini çiğnerken olanları hatırlamaya çalışıyordu. Ansızın mağaranın ağzında beliren düşman karaltıları. Ona çelme takan Toy, çukura girerken duyduğu sersemletici patlama. Belki hemen bundan sonra bayılmıştı. Doğru, hemen ondan sonra diye hatırladı. Demek insan bayılınca böyle oluyor, hiçbir şey duymuyor diye avuttu kendini. Namlı onun sözlerini hatırlayınca içinde bir sevinç dalgasının kabardığını hissetti. Onu almak için geri koşan ve kollarında taşıyarak kurtaran Nan'dı. Ölürüm diye korktu. Şimdi yine dışarıda düşmanları püskürtüyor. Belki de ayıldığımdan haberi bile yok diye düşündü. Bomba sesleri kesilmişti. Yalnız arada sırada Thompson veya Garant sesleri geliyordu. Kuyan birden ayağa kalktı. Ayakları yere değince göğsünde acı bir sızı hissetti. Su göründü. Nereye gidiyorsun? Ne oldu? Hiç. Yalnız göğsümde bir sancı var. Yat dinlen biraz. Şimdi dolaşamazsın. Su kız kardeşini yine yatırdı ve ilave etti. Ben şimdi mağaranın ağzından geliyorum. Hepsi emniyette ve sapasağlam. Üç düşman saldırısını püskürttüler. Nan senin kendine geldiğini duyunca çok sevindi. Seni tam o sırada oradan almasının büyük bir talih eseri olduğunu söyledi. Çünkü asıl düşman saldırısı hemen ondan sonra başladı. Ama hala silah sesleri duyuyorum. Bunlar bizimkiler. Ölülerini toplamaya çalışan düşmanı ateş ediyorlar. Kuyan rahatladı. Gözlerini kayaların arasından sızan soluk ışığa çevirdi. Dışarıda silah seslerinin kesilip kesilmediğine kulak verdi. Tam bir sessizlik vardı. Sonra kalabalık seslerin yaklaştığını duydu. Nan içeri girdi. Birkaç saniye ayakta dikilerek kendisini görmeyen nişanlısını seyretti. Zayıf yüzü kasıldı. Alnından dökülen ter damlacıkları gömleğinin yakasını ıslatıyordu. Kuyenin dalgın dalgın yeri seyredişine sessizce güldü. Sonra ansızın ileri doğru atılarak kızın ayağını yakaladı. Kuyen irkilerek ayağını çekti ve yay gibi doğrularak oturdu. Sersem, beni korkuttun. Ya sen nesin? Daha kendine geldin gelmedin hemen küstahlaşmaya başladın. Aferin doğrusu. Beni orada yapayalnız bıraktınız ve geri çekildiniz. Nan eliyle kaya çıkıntısına tutunarak onun yanına çıktı. Silahının dipçiği gürültüyle kayaya çarptı. Silahını aldı ve ağzını püskürterek kendini Tuy'un üstüne bıraktı. Küçük kız katıla katıla gülmeye başladı. Nan yattığı yerden nişanlısına baktı ve cevap verdi. Doğru, ben seni öldü sandım. Ölür müyüm hiç? Sen olmasaydın ben yine tek başıma içeri sürünürdüm. Ben olmasaydım şimdi seni tarladan patates söker gibi yakalayıp götürmüşlerdi nankör mahluk. Madem öyle niçin nankör mahluğu kendi kaderine terk etmedin? Niye onu geri getirmek için bu kadar zahmete girdin? Nan güldü ve bir şey söylemedi. Tuy başını karnına dayamış olan amcası rahat etsin diye bir fare gibi hareketsiz yatıyordu. Seni içeri taşıdıktan sonra üzerimize yüzlerce el bombası attılar. Arkasından saldırı başladı. Adamın birini tam alnının ortasından vurdum. Feleğini şaşırdı. Ayağında kar renginde bir kısa pantolon vardı. Cesedini almak için iki adam daha geldi. Dat onlardan birini temizledi. Şimdi fırtınadan sonraki sessizlik. Baren ve Haytep nöbetteler. Nan gözlerini yumdu. Kuyen onunla biraz daha konuşmak istiyordu ama sonra vazgeçti. Birkaç saniye sonra uyumuştu Nan. Kuyen, Tuy'un altından çıkabilmesi için nişanlısının başını kaldırdı. Boynundan örtüsünü çözdü ve katlayarak başının altına koydu. Şefkatle alnındaki ter damlacıklarını sildi ve sessizce oturarak uyuyuşunu seyretmeye başladı. Şimdi o uyurken sevgisini gösterebilirdi artık. Vücudunun her yanında sabahki çarpışmanın izlerini görünce gözleri yaşla doldu. Siyah kısa kollu gömleği omzundan yırtılmıştı. Üstünden keskin bir barut kokusu yayılıyordu. Dirsekleri soyulmuş, kayalar kollarını sıyırmıştı. Belki de onaramak için süründüğü sırada olmuştu. Kuyan kız kardeşinin çantasını aradı. Bir şişe tendür diyor çıkartarak nişanlısını yaralarına sürmeye başladı. Henüz işini bitirmemişti ki bir radyo sesi duydu. Bir yerlerden Haytep'in sesi geliyordu. Gelin gelin Ho amcayı dinleyin. Her taraftan sevinç çığlıkları koptu. Sonra ayak sesleri yaklaştı. Kalk kalk Nan dedi Kuyan. Kalbi heyecanla çarparak. Ne var ne oldu diye korkuyla yerinden fırladı Nan. Radyoda Ho amca konuşuyor çabuk. Nan silahını kaparak yerinden fırladı. Tuy ona koştu. Boynuna sarılarak sırtına çıktı. Kuyan yere atladı ve sese doğru koştu. Nan ve Tuy da peşinden koştular. Haytep transistörlü radyoyu yaralıların yattığı köşeye götürmüştü. Bütün yoldaşlar onun başına toplandılar. Haytep B ve Tam'ın arasına oturarak radyonun sesini yükseltti. Başkan oğlunun sesi duyuldu. Mağarada başka çıt çıkmıyordu. Yalnız bu sıcak ve berrak ses. 1961 yılının başladığı gün kuzeyde ülkemizin iktisadi alanda yeniden inşası ve sosyalizmin kuruluşunda 7 yıl tamamlanmış oldu. Bu arada güneyde çetin mücadelelerle dolu 7 kahramanlık yılı yaşadı. Amerikan emperyalistleri her yola başvurarak ülkemizi bir yeni sömürge yapmak istiyorlar. Fakat güneydeki yurttaşlarımız köleliğe karşı kendilerini savunuyorlar. Amerikan emperyalistleri ve uşakları Diem Klee'yi felaket ve yastan başka bir şey ekmediler. Birisi hıçkırmaya başladı. Bu suydu. Kuyanda gözyaşlarını tutmaya çalışıyor fakat başaramıyordu ve az sonra başkanın sevgili sesi mağarayı ve kalplerini doldururken hepsinin gözlerine yaşlar doldu. Sözleri daha iyi anlayabilmek için kendilerine hakim olmaya çalışmalarına rağmen her cümle yeni gözyaşlarına sebep oluyordu. Heyecanlarını nasıl frenleyebilsinlerdi? Yalnız sesin tonu yetiyordu. Çünkü o konuşurken Hondat'ın bu ıssız köşesindeki yeğenleri ortak düşmana karşı amansız bir ölüm kalım mücadelesi içindeydiler. Ho amcanın sesi transistörden mağaradaki bütün kalplere dökülüyordu. Güneydeki 14 milyon yurttaşımız Amerikan emperyalizmine ve uşaklarına karşı savaşmak için cesaretle ayaklandılar. Onların mücadelesi Kuzey'in tam desteğine ve bütün dünyadaki ilerici halkların sempatisine sahiptir. Onlar zafer üstüne zafer kazanıyorlar. Kuzey Vietnam halkının gözleri daima kahraman Güney'in, ana yurdumuzun bu aşılmaz tunç duvarının üstünde olacaktır. Sırtında tuyu taşıyandan yıldırım çarpmış gibiydi. Vücuduna bir titreme yayıldı ve boğazına bir şeyin takıldığını hissetti. Kuyan iyice ona yaslanmıştı. Genç kızın eli nişanlısının elini sımsıkı kavramıştı. Tam sağlam ayağının üzerinde kalkmış sırtını mağaranın duvarına dayamıştı. Bir kaya çıkıntısını tutan elleri titriyordu ve sağlam kolun üstünde doğrulmuştu. Onun arkasına oturan Su çocuğu omuzlarından destekliyordu. Bütün yüzler gözyaşlarından sırılsıklandı. Bu akşam su tükenmişti. Yaralıların çorbasına bile yetmiyordu. Haytep kalan suyunu suya verdi. Yalnız birkaç yudum içmişti. Ona uyarak herkes son damla suyunu Su'nun tasına boşalttı. Ama tas ancak yarıya kadar dolmuştu. Çorba çok koyu olacaktı. Ocağa gidince birden kızı için ayırdığı çeyrek litre suyu hatırladı. Bununla Tam ve Bey için oldukça iyi bir çorba yapabilirim diye düşündü. Etrafına bakındı. Tuy ortalıkta yoktu. Tası bir kayanın üzerine koyarak yarıya kadar dolu bir şişeyi eline aldı. Bir an tereddüt ederek "Tuy ne içecek?" diye sordu kendine. Bir yanda yaralılar, diğer yanda kızı vardı. Sonunda şişeyi ağır ağır tasa boşalttı ve sessizce ocağa doğru yürüdü. Tavanın içine biraz pirinç koydu ve pirinçleri yıkayamadığı için üzüldü. Orada öylece dikilerek çorbanın pişmesini beklerken Su meselesi ona gitgide daha tehlikeli gözüküyordu. Gerçi hepsi bunu düşünüyorlardı ama Su bunu kendine daha fazla dert ediniyordu. Bu onun tabiatıydı. Yemek ve su işinden o sorumlu değildi. Fakat aile içinde olsun, yoldaşları arasında olsun şimdiye kadar kendi payını hep başkalarına vermişti. Su mutluluğu anasının, babasının, kız kardeşinin ve yoldaşlarının mutluluğunda tadıyordu. Ana olunca her şeyini küçük kızı için ayırmaya başladı. Mağaraya girdiklerinden beri herkesten daha az su içmişti. Dün öğleden bu yana sadece bir yudum ve kimse bunu bilmiyordu. Susamadığı için değil, tam tersine. Biraz önce bir avuç kavrulmuş pirinci yedikten sonra susuzluktan yanmaya başlamıştı. Yılan balığı ırmağının berrak akışını düşündü. Gece karanlığında su almak için oraya gitseler ne olurdu? İmkansız bir şey değildi bu. Nihayet düşman ırmağı boydan boya kontrol edemezdi. Çorba kaynamaya başlayınca Su bir kaba çeyrek litre doldurdu ve Tam'a götürdü. Sonra B'ye çorbasını kaşık kaşık içirdi. Dudaklarını sildikten sonra B, "Bana azıcık su verir misin?" diye sordu. Su ona gerçeği söylemek zorunda kaldı. B'nin gözleri daldı ve sustu. Ona pek inanmıyor gibiydi. Su çocuğun saçlarını okşadı. "Hiç kalmadı canım," dedi. "Ama bu gece dışarı çıkıp senin için getireceğim." "Getirince bana hemen azıcık verir misin abla?" "Tabii, söz veriyorum." Gitmek isterken bir elini tuttu ve yalvardı. "Ne olur gitme, yanımda kal. Yalnız kalınca ölesiye sıkılıyorum." Su yine yerine oturdu ve gözlerini tavana dikerek konuştu. "Bugün öğleyin Ho amcayı dinlerken sanki burada yanımızdaymış gibi bir duyguya kapıldım. Bana öyle geliyor ki benim kolumun kesildiğinden haberi vardı. Sahi söylüyorum, onu dinlerken bizim burada bir ölüm kalım savaşı verdiğimizi ve suyumuzun tükendiğini bildiğinden emindim." Demek ki bey de aynı şeyleri düşünmüştü. Çocuğun elini tuttu. "Şüphesiz Ho amca bütün çilemizi ve bütün mücadelemizi biliyor. Ne dediğini hatırlıyor musun? Güney, çetin mücadelelerle dolu 7 kahramanlık yılı yaşadı," dedi. "O, bizim hakkımızda her şeyi biliyor. İnan buna." Sesinin azıcık nasıl titrediğini fark ettin mi? Onu dinlerken bir kol kaybetmenin o kadar önemli bir şey olmadığını anladım. Beni asıl kızdıran şey, bir düşman bile öldüremeden daha ilk çarpışmamda yaralanmış olmam. Takma kafanı buna. Birçok tek kollu insan mücadeleye devam ediyor. Eğer yine iyileşirsem, gerillaların yanında kalmamı isteyeceğim ve yeniden birleşme günü hayatta olursam, o amcaya bir mektup yazacağım ve benim şu şu gün, şu şu saatte kolumun kesildiğini ve Hondat mağarasında onun konuşmasını dinlediğimi anlatacağım. Ne dersin? Ona bütün bunları yazayım mı? Beynin düşünceleri suyu hayretler içinde bırakmıştı. Cevap vermeden önce bir an düşündü. Tabii yazabilirsin ama yeniden birleşme gününe kadar beklemek niye? İyileşir iyileşmez hemen yaz. B sevincinden coşmuştu ama sonra kaşlarını çattı. Yok yok, şimdi olmaz dedi. Ona mektup yazmaya layık olacak bir iş yapmadım ki. Sen yaz ona. Neler konuşuyorsun? Tabii layıksın sen buna. Yok yok, olmaz. B gözlerini mağaranın tavanına dikti. Düşüncelerini takip edebilmek imkansızdı. Başkana yazmak istiyor muydu, istemiyor muydu? Ama kendi düşüncelerinden ve Su'nun sözlerinden memnun olduğu açıktı. Işık daha ölgünleşti. Dışarıda hava kararmak üzere olmalıydı. Su Bey'in yüzünü artık seçemiyordu. Yalnız hafif soluğunu istiyor, avucundaki elinin sıcaklığını hissediyordu. Bir mum yakmak istedi ama Bey itiraz etti. Ne lüzumu var, mumlarımızı ziyan etme. Su hareketsiz kaldı. Dizlerini çekerek gölgeye oturdu ve saçının örgülerini çözdü. Omuzlarına düşen saçları yere değiyordu. Onları öne aldı ve ayırmaya çalıştı. Saçları son derece sık ve ipek gibiydi. Onları örmeden önce iyice taramayı hiç ihmal etmezdi. Saçlarının sanki ayrı bir ruhu ve ayrı bir hayatı vardı. Hatta Su için onları böyle tararken ayrı bir sesi bile vardı. Parmaklarını saçların arasında dolaştırmayı çok seven kocasını hatırlatıyordu ona. Saçlarını yıkarken su döken anasını da. Sağ ona bazen azarlamasına rağmen severek yapardı bu işi. Yine saçlarını 10 gündür yıkamadın Su derdi. Veya başına su dökerken daha sıkı ovala kızım, daha sıkı derdi. Su anasının bu sevgi gösterisini hatırlayınca gülümsemekten kendini alamadı. Anasının şimdi evde tek başına olduğu düşüncesi acı veriyordu ona. Saçlarını henüz örmüştü ki kuyenin seslendiğini duydu. Mumu ve çakmağı beynin avucuna koydu ve istediğin zaman yakarsın diyerek dışarı çıktı. Kuyen kolunu ablasının omuzuna dolayarak fısıldadı. Trung ve Baren bir keşif gezisi için mağaradan dışarı çıktılar. Ne zaman? Hemen şimdi. Tuy nerede? Haytep'in yanında. İki kız mağaranın ağzına doğru yürüdüler. Sen misin Su diye sordu Haytep. Evet. Ana dedi Tuy. Olduğun yerde kal Tuy. Ben buralardayım. Söylesene bana. Haytep kardeş. Bizi burada daha çok tutacaklar mı? Hiç çekilip gideceğe benzemiyorlar. Bu akşam Dat mağaranın üstüne tırmandı ve yukarıya kütle halinde saman çıkarttıklarını gördü. Acaba niyetleri nedir diye soruyorum kendi kendime. Herhalde bizi dumana boğmayı deneyeceklerdir dedi Kuyen. Mümkün. Her halükarda son 2 gün içinde giriştikleri zahmete bakılırsa bizim işimizi bitirmeye kararlılar. 20 kişinin bir mağaraya sığınması onlar için bu kadar büyük bir şey olamaz. Ama burada ve her yerde halkın moralini bozmak istiyorlar. Onları buradan püskürtmek bu yüzden çok önemli. Eğer su bulabilirsek ve köydeki adamlarımız da inatçı bir siyasi mücadele yürütebilirlerse zafer bizim olabilir. Düşmanın zaafı ilelebet burada kalamaması. Bizim için kötü olan şey ise köyle irtibatımızın kesilmiş olması. Adamlarımız onları rahat bırakmayacaklar dedi Su. Tamçan köyde. Karın ve diğerleri de ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Su meselesine gelince Trong ve Baran keşif gezisinden dönünceye kadar bekleyelim. Eğer ırmağa yaklaşmak mümkün olursa bu işi biz kadınlar yaparız. Biz testi taşımaya daha alışkınız. Bakalım. Haytep transistörlü radyosunu açtı ve Hanoi'yu buldu. Bir lavta sesi ve Hienlung kıyılarında türküsünün ilk notaları duyuldu. Müzisyenlerin sanki bütün kalpleri lavtanın tellerine dokunan parmaklarının hareketiyle bütünleşiyor ve her notanın nabzı atıyordu. Bazen kesilen bir soluk gibi tek, yapayalnız bir ses. Sonra bu ses, daha dertli, daha coşkun, yeniden başlamak üzere yavaş yavaş sönüyordu. Duygulu uzun bir itiraf gibi, genç bir kız sesi çalgıların titreşimleri arasında türküsüne başladı. Kuyen, Su'nun çenesinin yumuşak temasını omzunda ve ellerini kalçalarında hissetti. Su'nun çok duygulandığını anlıyordu. Türkü kadın ve erkeğin karşılıklı sadakatinden bahsediyordu. Sanki özel olarak Su için yazılmıştı. Kuyen ve Su bu türkünün sözlerini bir defa yazmışlardı ama Kuyen ablasının onu söylediğini hiç duymamıştı. Türkü bittikten sonra Su daha uzun süre hareketsiz kaldı. Sonunda kız kardeşinin omuzlarını bırakarak Tuy'a döndü. Hadi uyumaya gidelim çocuğum. Tuy kollarını uysalca anasının boynuna doladı. Geri döndükleri zaman beni çağır. Ben Tuy'u yatağa götürüyorum dedi Su. Sırtında başını omzuna dayayan çocuğu olduğu halde içeri girdi. Uyudun mu Tuy diye sordu yolda. Ensesinde kızının hafif sıcak soluğu aldığı tek cevap oldu. Su onu uyandırmamak için itinayla yürüdü. Kendilerine yatak vazifesi gören kayının üstüne çıktı ve kızını hafifçe şiltin üzerine bıraktı. Küçük kız uyumaya devam ediyordu. Ufacık yumrukları sıkılmıştı. Bir içgüdüyle bir an anasına sarıldı, sonra bıraktı. Su boynundan örtüsünü çözerek kızın üstünü örttü. Gece serindi. Ceketini de çıkartarak Tuy ısınsın diye üstünü örttü. Üzerine sadece siyah, kısa kollu ince bir gömlek kalmıştı. Suya gitmek için çok iyi diye düşündü. Tuy'u özenle örttü. El fenerini aldı ve çıktı. Tuy arkasından seslenmediği halde nedense bir an gitmekte tereddüt geçirdi. Sanki tabiat üstü bir güç onu tutuyordu. Ayak parmaklarının ucuna basarak tekrar geri döndü. Kızının üstüne eğildi ve nefesini dinledi. Sonra ferahlayarak gitti. Adamlar henüz geri dönmemişlerdi. Uyudu mu diye sordu Haydep. Evet, çocuk olmak varmış. Hiçbir savaş onları uyumaktan alıkoyamıyor. Kuyan rahat oturamıyordu. Niye dönmüyorlar? Başlarına bir şey gelmesin diyerek bir kayanın üstüne oturdu. Tam bu sırada Trong'un sesini duydular. Haytep, neredesin? Buradayım, bu tarafa gelin. Parti hücresi sekreteri, küçük keşif gezisinden dönen Baren ve Trong'u karşılamak üzere ayağa kalktı. Ne oldu diye sordu. Su getirmeye hazırlanın dedi Baren. Kamp öbür kıyıda, bu tarafta hiçbir şey yok. Emin misin? %100 ama durum değişmeden hemen gitmeliyiz. Hadi öyleyse dedi Su. Testiler öbür tarafta mı Kuyan? Evet, sen gidemezsin Kuyan diye Haytep araya girdi. Bugünkü baygınlığın etkisi daha geçmedi. Ama hiçbir şeyim kalmadı diye karşı çıktı genç kız. Sen burada kalacaksın dedi Baren kararlı bir sesle. Hakkınız var. Kuyan sen burada kal. Git Namno'yu çağır. Benimle o gelsin dedi Su. Genç kız istemeye istemeye itaat etti. Bir süre sonra Namno ile birlikte geri döndü. Baren iki kadını uyardı. Bundan sonra artık hiç konuşmayacaksınız. Bir kedi sessizliğiyle bizi takip edeceksiniz. Anlıyor musunuz? Trong, Thompson'un omzuna attı. Hadi gidelim. İki kadın pantolon paçalarını dizlerine kadar kıvırdılar. Testileri başlarına yerleştirdiler ve Trong ile Baren'in peşinden yürüdüler. Mağaranın ağzındaki Nan ve nöbetteki diğer adamlar dikkatli olmaları için onları tekrar uyardılar. Son'un burnuna barut kokusu dolmuştu. Dışarıya çıktıklarında mağaranın boğucu havasından kurtulmuş olarak derin derin nefes aldı. Arazinin açık bir yerine eğilerek çabucak geçtiler. Su en arkadaydı. Elleriyle başındaki testiyi tutuyordu. Hindistan cevizi koruluğuna gelince adımlarını yavaşlattılar ve karanlıkta dikkatle yürümeye devam ettiler. Ansızın bir el fenerinin ışığı önlerinde karanlığı deldi. Sessizce eğildiler. Sadece 10 metre önlerinde bir grup asker geçiyordu. Sonra ışık söndü. Çizmelerin çiğnediği kurumuş yaprakların çıtırtısı yavaş yavaş uzaklaştı. Irmağın kıyısına doğru yollarına devam ettiler. Suya varmak için bir kumluğu geçmeleri gerekiyordu. Trong ve Baren silahlarını ateşe hazır vaziyette tutarak iki kadına aşağı inmelerini işaret ettiler. Irmağa önce Namno vardı ve testisini suya daldırdı. Su çabuk çabuk onu takip etti. Karşı kıyıda düşman askerlerinin konuşmalarını işitiyorlardı. Askerler çadırlarında kağıt oynuyorlardı. Su soğukkanlıkla testisini doldurdu. Yanında Namno avucuyla su içiyordu. Sonra testiyi başına yerleştirdi ve yokuş yukarı çıkmaya başladı. Su da birkaç yudum içmek için istedi. Ama sonra vazgeçti ve acele Namno'nun peşine takıldı. Yeniden Hindistan cevizi koruluğuna geldiklerinde Su kendi kendine her şey yolunda gitti dedi. Baren ve Trong öndeydiler. Su yine en arkada kalmıştı. Ellerini öne doğru uzatarak ilerlemeye çalışıyordu. Buna rağmen birkaç defa ağaç köklerine takılarak tökezledi. Az kalsın kıymetli suyu kaybediyordu. Tekrar bir ağaç dalına takılarak tökezleyince testi indirdi ve suyun dışarı dökülmesini önleyebilmek için palmiye yaprakları aradı. Testiyi başına henüz koymuştu ki birçok el feneri birden aynı anda yanarak gözlerini kamaştırdılar. Bir asker saçlarına yapıştı ve onu zorla geriye çekerek yere düşürdü. Dört asker birden üzerine atılarak bağladılar. Asteğmenba adamlarını yakaladığı yabancı kadını görmek üzere elinde silahı olduğu halde yanaştı. Daha önce Hondat'ta bulunmuş olan biri çıksın dedi.